Merhaba sevgili A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış Delilleri programına hoş geldiniz. Akın Hocam, Serdar Hocam, Yasemin Hocam'la beraberiz bugün de. Akın Hocam nasıl başlayalım? Konuların nedir?
Manikatları gerçekten çok önemli yani. Onun öneminden bahsedelim.
Evet inşallah. Başta.
Çünkü insanın imanikatleri üzerinde düşünmeyince bir kere aklı, şuuru gidiyor.
Evet.
Yani Allah korkusunu arttıran bir şey imanikatleri inşallah. İmanikatlerini gördüğü zaman insan, mesela insan vücudunda, mesela dün de bahsettik, her gün bahsediyoruz. Milyonlarca, trilyonlarca detay var insan vücudunda. Yani işte bir insanın nefes alması, ondan sonra konuşabilmesi. Mesela dün bir şeyde izledim, birkaç gün önce. İşte çok konuşan birisi vardı. İşte senin alt çeneni aldırmakla işte bu problemi çözebiliriz gibi bir espri vardı. Onun üzerinde düşündüm mesela. İnsanın sadece alt çenesi olmasa çok fazla şeyden mahrum kalıyor. Mesela yemek yiyemez alt çenesi olmasa bir insan.
Evet.
Mesela alt çenesi kemiği kafatasıyla birleşik değil. Hareket ettirebiliyor. Ve bu kaslarla yönetilebiliyor. Aynı zamanda konuşmasını sağlıyor. Mesela bir insanın alt çenesi olmasa konuşamıyor. Hatta sadece dilindeki bazı kasların daha az çalışması nedeniyle bile insan konuşmada zorluk çekiyor. O kadar hassas bir yapısı var.
Evet.
Yani tabii bunların üzerinde gelip işte evet gerçekten de çenemiz bizim için çok önemli. Fakat biz nerede kalmıştık, hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim gibi bir mantık olmaz. Veyahut da işte evet bizim gözlerimiz var, etrafımızı görebiliyoruz, işte duyabiliyoruz. İşte mesela bir çiçeği aldığımız zaman koklayabiliyoruz. Yemek yerken mesela o yemeğin tadını hissetmemiz için %70 burun işlev görüyor. Yani burnu kaldırdığımız zaman yemeğin tadını neredeyse algılayamıyoruz. Yani dil diye bilinir ama %70 aslında algılamada burun görev yapar bir yemeğin tadını algılamada. Şimdi biz bunları öğrendiğimiz zaman evet ne kadar ilginç bilgiler. O ilginç bilgiler olan kitaplar oluyor bazı böyle işte bilmem bir şey karıncasının işte ömrü şu kadardır. İşte atıyorum 50 yıldır. İşte şu kaplumbağanın ömrü 250 yıldır. Ne kadar ilginç değil mi deyip geçilen bazı mesela kitaplar oluyor. İnsanlar okuyor ve devam ediyor hayatlarına. Şimdi bu olmaması gerekiyor. Yani imanikatleri üzerinde Allah zaten ayette bildiriyor. Gece gündüz düşünürler diyor. Ve Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın derler.
Evet.
Diyor inşallah. Biz de inşallah sürekli olarak imanikatlerinden bahsediyoruz. Çünkü Allah bunların hiçbirisini boş yere yaratmamış. Yani dünyanın bir dengesi var. Mesela 25 kilometrede bir 2.8 milim bir sapması var dünyanın. Bakın 2.8 milim. Devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bir misket parçasından bahsetmiyoruz. Yani misket desek bile onu 2.8 milim saptırmak için bir insanın muhteşem bir düzenek kurması gerekiyor.
Evet.
Ki onu da yapamaz yani. Yine 2.9 olur veyahut da 2.7 olur. Belli bir süreden sonra yörüngesinden çıkar. Ama dünya hiçbir zaman yörüngesinden çıkmıyor. Bu 2.8 milimlik sapmayla ilerliyor. Allah ayette göğü zeval bulur diye her an kudreti altında tuttuğunu bildiriyor bize. Ve zeval bulacak olurlarsa da bundan sonra kimse onu düzeltmeye güç yetiremez buyuruyor ayette. Bizim tabii bunların hepsi üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bir hayat var. Hayatı yaşıyoruz. Sabah kalkıyoruz. Bir görüntüyle muhatap oluyoruz. Bir yerden bir yere gidiyoruz. Sürekli bir görüntü ve canlı yayın var bizim gözümüzde. Bunu izleten Allah.
Maşallah.
Yani o dışarıdaki maddeler tabii ki yaratılıyor. Madde var. Ama Allah bize sadece kendi yarattığı görüntüyle muhatap ediyor inşallah ve bu görüntünün de bir sonu var. Ölüm var inşallah. O yüzden insan sürekli olarak yani bu muhteşem düzen üzerinde düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu kadar düzen, bir organizasyon var resmen dünyada baktığımızda. Değil mi? Mesela bir organizasyon alanları oluyor. Orada işte içine giriliyor, işte yemek yeme salonları var. Ondan sonra işte lavaboların olduğu bölümler var. Onun haricinde mesela işte eğlencenin olduğu bölümler kuruluyor. İnsanlar eğlensin diye. Mesela özellikle bahar şenliklerinde çok olur. Konser alanları olur mesela. Kimse kalkıp da ya bu organizasyon kendi kendine oluşmuş. İşte oradan bir grup geçiyormuş. Bir konser vermeye karar vermiş. Ondan sonra işte orada da işte dağcılar gelmiş. Oraya bir şey kurmuşlar. Oraya tırmanıyorlar. Veyahut da işte orada bir şey satıcılar da denk gelmiş, öyle şey yapmış demez. Belli ki der ki bu organizasyonu kuran birisi var. Hepsini bir araya toparlamış. Hepsini de işte buradaki öğrencilerin güzel vakit geçirmesi için ayarlamışlar, değil mi? Hiç kimse kalkıp tersini söylemez. Şimdi biz burada muhteşem bir organizasyon görüyoruz. Yani bununla kıyaslanmayacak kadar büyük bir organizasyon. İşte ağaçlar var, sabah oksijen üretmeye başlıyorlar insanlar için. Deniz var, dünyanın dengesini sağlıyor. Dünyanın içinde mağma denen bir tabaka var. Onun içerisindeki metallerle dünyanın dışında vanilin kuşakları oluşuyor. O vanilin kuşakları bizi meteorlardan koruyor. Ayrıca güneş sistemi var. Güneş tam olması gereken uzaklıkta dünyayı ısıtıyor. 7 gök katmanı var. 7 gök katmanı güneşten gelen ışınların zararlı olanlarını uzaya geri gönderiyor. Yararlı olanların bir kısmını dünyaya bırakıyor. Şimdi biz bakın yani sadece birkaç tanesinden bahsettik. Bunun gibi trilyon tane detay var bu organizasyon içerisinde. Ve baktığımızda bazı kimseler diyor ki bu organizasyonlar tesadüfen oluşmuştur. Bir ikincisi de biz bu organizasyonu açıkçası işte bazıları diyor ki keşmekeş diyor. Hiç öyle bir keşmekeş gibi bir ortam yok. Bilim adamları tam tersi insancıl ilke denen bir ilke görüyorlar evrende. Buna ismini insancıl ilke olarak koymuşlar. Her şey insan yaşamına hizmet ediyor. Bir arı dahi insan yaşamına hizmet ediyor. Çiçek dahi insan yaşamına hizmet ediyor. Allah ayette zaten güneşi ve ayı emrinize amade kıldım buyuruyor inşallah. Ay da bizim yaşamımıza hizmet ediyor. Şimdi bu kadar her şey muhteşem bir organizasyonla bizim için yaratılmışken işte ben dünyada yaşarım, zevkime bakarım. İşte şu son dönemlerde bir reklam var. Özellikle benim sürekli gördüğüm zaman böyle tüylerimi diken diken eden bir şeyi var. Sloganı var diyeyim. İşte gençlik bir kere yaşanır, sınırsız yaşa gibi. Ben geldim bir kere hayata, bunu sınırsız yaşarım. Sonra öldükten sonra da ahireti düşünmem gibi bir şey. Böyle bir şeye saygısızlık olur. Böyle bir organizasyona, Allah'ın yarattığı muhteşem sistemlerden her birine saygısızlık olur. Biz bunların hep her birini anıp Allah'ı yüceltip Allah'a şükrümüzü arttırmamız gerekiyor. Allah bunun için yaratmış. Yani biz öyle 60 sene yaşayıp ondan sonra ölüp toprak olup gidelim diye değil inşallah. Sonsuz ahiret var. Allah da bunu zaten ayetlerinde bize hatırlatıyor.
İnşallah.
Biz de inşallah Allah'ın yaratış delillerini her gün anlatıyoruz, Allah'ı anıyoruz inşallah.
İnşallah. Ve Müslümanların çok düşünmesi gerektiğini Yüce Rabbimiz söylüyor Kur'an ayetlerinde de. Ben okuyayım inşallah. Ali İmran suresi 191. ayette kolunu şeytandan Allah'a sınırım. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Ya Müslümanlar orada hem göğün ve yerin yaratılışı, bütün yaratılışı detaylı ve derin olarak düşünüyorlar. Ve bu düşüncenin sonucunda cehennemin de nasıl bir yer olduğunun sonucuna da varıyor inşallah. Nasıl eziyet bir yer olduğunu detaylı olarak düşünmüş oluyor. Onun için iman hakikatlerinin önemi konusunu inşallah çok üstünde duruyoruz hocamızın vesilesiyle. Çok da düşünmemiz gerekiyor ki detaylı örneklerini de veriyoruz inşallah.
İnşallah. Ben de iman hakikatleri ilgili bir şey söyleyeyim o zaman. Sonra videomuz var herhalde iman hakikatleri ilgili, onu izleyelim. Şimdi neden anlatıyoruz biz iman hakikatlerini? Çünkü iman hakikatleri imanın kazanılmasına vesile olan çok önemli şeylerdir. Sadece imanın kazanılmasına vesile olmaz. İnsanın imanında derinlik de meydana getirir. Yani insan ilmini, bilgisini arttırdıkça, çevredeki yaratılış delillerini inceledikçe hem genel kültürü, bilgisi de artmış olur. Hem de imani yönden, manevi yönden derinlik kazanır. Bu yönüyle de iman hakikatleri çok önemlidir. Tabii ahir zamanda yaşıyoruz. Ahir zamanda malum Darwinist ve evrim teorisinin o yıkıcı zararları bütün dünyayı sarmış durumda. Hocamız onu söylemişti. %99'u etkisi altına girmiştir. Darwinist, materyalist ve bunun gibi zararlı izimlerin. Dolayısıyla iman hakikatleri bu tür zararlı izimlerin telkinlerini de zararlarını da ortadan kaldıracak ve kaldıran önemli bir konudur. Yine tabi iman hakikatlerini anlatmak Allah'ı gereği gibi takdir etmeye de vesile oluyor. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor, şeytanın Allah'a sınırım, Allah'ı kadrini hakkıyla gereği gibi takdir edemediler diyor. İşte bunu yapabilmek için bizim iman hakikatlerine ihtiyacımız var. Yani iman hakikatlerini dediğimiz ise canlıların, cansızların, değil mi? Doğanın, yeryüzünün, her şeyin gördüğümüz, sahip oldukları özellikleri inceledikten sonra bunların tesadüfen rastgele olamayacağı, akıl, şuur, sonsuz ilim sahibi birinin bunları yapabileceği, o da Yüce Allah, Cenab-ı Allah olduğunu açıkça görebileceğimiz önemli nimetlerdendir. Varlıkların sahip olduğu özellikler bizim için. Çünkü biz onlara baktıkça Cenab-ı Allah'ın tecellilerini, sıfatlarının tecellilerini görürüz. O vesileyle Allah'ı gereği gibi hakkını takdir edebiliriz. İman hakikatleri bu yönden de çok önemlidir. Tabii ne oluyor? Çok çeşitli sayıda iman hakikati var. Yani neredeyse sayısız, çok çok fazla, milyonlarca, milyarlarca yapı var. Hepsini incelediğimizde bu sefer bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Yani ilim sahibi olmuş oluyoruz. Cenab-ı Allah buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Allah'tan ancak diyor, alim olanlar korkarlar diyor. Ne güzel, işte iman hakikatleri bize bunu da sağlamış oluyor. Teknik bilgimiz de arttıkça bunun yine evrimcilerin masalına göre tesadüfen olamayacağını, bunun imkansızlığını, sonsuz bir akıl tarafından yaratılmış olması gerektiğini bir anda, bir seferde ve o yaşadığı ortamda var olmuş olması gerektiğini hemen anlıyoruz. Tabi iman hakikatinin bir güzelliği daha var. O da nedir? İmani derinlik sağlamasıyla birlikte insanın düşünce ufkunu da açan bir özelliği vardır. Çünkü özellikle ahir zamandayız, insanlar düşünmemeye yönelik bir telkin aldılar. Darwinist ve materyalist kafadan, çevrelerindeki yaratılış gerçeklerine, yaratılış hakikatlerine kayıtsız kalmalarını sağlayan, sadece hayatı böyle bir hayatın klasik doğal akışındaki bir meşgalesiymiş gibi göstermeye çalışan, telkin eden bir mühendislik çalışmasıyla karşı karşıyayız ahir zamanda. Ama iman hakikatleri insanın aklını kullanmasını, aklının ufkunun gelişmesinde de çok çok önemlidir. Yani en basit bile denilen bir şeyi gördüğünde, mesela bir kalem diyelim, onu bile gördüğünde orada Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını göreceği akla sahip olmasına vesile olur. Ve inşallah tabii bütün bunlar, bu bakış açısı da ne getirir samimi ve vicdanlı bir Müslümana? Cenab-ı Allah'ın işte evrende, senin de söylediğin gibi herkesin canını alacağı bir gün var bir kere. Yani bu öyle kaçınılmaz bir şey. Herkes ölecek. Melekler gelecek, ölüm melekleri. Herkesin canını alacak. Ama güzellikle alacak, ama zorlukla içinde alacak. Ayetlerden öyle anlıyoruz. İşte o gün gelmeden önce Cenab-ı Allah'ı hem gereği gibi takdir etmemizi sağlıyor İman hakikatleri, hem de onun rahmetini, cennetini ve ahirete de yüksek derecelerle vakıf olmayı, ulaşmayı sağlayan çok önemli, çok güzel nimetlerdendir iman hakikatleri inşallah.
İnşallah. Bir video var şimdi. Karıncadaki fedakarlıkla ilgili. Onu izleyelim, sonra devam edelim. İnşallah.
Kolonide başka görevleri olanlar da vardır. Örneğin yuvanın savunması güçlü, cesur ve fedakar asker karıncalar tarafından yapılır. Yuvaya yaklaşan bir insanın ayak sesinde dahi askerler dışarı fırlar. Bu dev askerler kolonideki diğer karıncalardan 300 kat daha ağırdır. Ve yuvanın etrafındaki yabancı her şeye saldırırlar. Yuvaya yaklaşan insanın ayakkabılarını ve çoraplarını dahi ısırmaya kalkarlar. Eğer kıskaçlarını bir kez yabancı canlının etine geçirirlerse bir daha bırakmazlar. Vücutlarının diğer bölümleri zarar görse dahi kıskaçlarını açmazlar ve kendi yaşamlarını kolonileri uğruna feda ederler. Şüphesiz bu büyük bir fedakarlık örneğidir. Yaprak kesen karıncaların en büyük düşmanları yaban arılarıdır. Karınca güçlü kıskaçları sayesinde bir yaban arısına karşı rahatlıkla savaşabilir. Ancak yaprak taşırken kıskaçları yaprağı tuttuğu için ani bir saldırı karşısında savunmasız kalacaktır. Peki yaprak taşıyan bir karıncanın güvenliği nasıl sağlanır? Bu sorunun cevabı karınca kolonisindeki dayanışmayı bir kez daha ortaya çıkarır. Şimdi yaprak taşıyan karıncalara biraz yakından bakalım. Dikkat ederseniz her yaprağın üzerinde küçük birer işçi karınca var. Bu işçi karıncaların görevi yaprak taşıyan karıncaları muhtemel hava saldırılarına karşı korumak. Bir arı saldırısı karşısında bu küçük karınca güçlü kıskaçlarıyla ilk savunmayı yapacak ve yaprağı taşıyan karıncanın gafil avlanmasını engelleyecektir. Bu küçük karınca hem çok akılcı bir savunma taktiği uygulamakta hem de yaprak kesen karınca için kendi hayatını tehlikeye atmaktadır. Şüphesiz bu da büyük bir dayanışma örneğidir.
Evet, gördük videoda da yani muazzam bir akıl gösteriyorlar bir kere. Yani bir fedakarlık var. Orada işte mesela bir tanesi yaprak taşıyor ama bir tanesi de yaprağın üzerine çıkıyor. Eğer ona bir başka bir canlı saldıracak olursa o hayatını feda edecek. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi hiçbir şekilde burada bir işte çatışma, bir hayat mücadelesi öyle bir şey yok. Kendi aralarında canlılar, hatta başka canlılara da çoğu zaman hep şefkatle yaklaşıyorlar. Hep hayatlarını ortaya atıyorlar. Bazı canlılar gidiyorlar işte ölümü pahasına olsa başka bir canlı için işte fedakarlık yapabiliyor. İşte geçen dün mesela izledik bir tane kuş timsaha karşı yavrusunu korumak için neler yaptı. Mesela kanadını açıyor, kendini daha büyük göstermeye çalışıyor. İşte timsahın önüne atıyor kendisini, dikkatini dağıtıyor. Hatta çok da abartıp ölü taklidi yapmaya, yaralı taklidi yapmaya çalışıyor. Artık böyle tiyatro yetenekleri de var yani, rol kabiliyetleri de var. Tabi bunların hepsi bize Allah'ın yaratışını gösteriyor, sanatını gösteriyor. Hiçbir şekilde doğada biz tesadüf vesaire bu tarz bir şey görmüyoruz. Hayatta karmaşa.
Evet. Hem karmaşa görmüyoruz hem de doğanın taklit edildiğini de görüyoruz. Yani bilim adamları bunlarla ilgili doğadan örnekler alıp bunları taklit edip farklı mesela ürünler, arabalar işte bir takım şeyler de çıkartmaya çalışıyorlar. Bir videomuz var galiba.
Evet, bir
video. Yakın hocam, evrimcilerle alakalı.
Bu sansürsüz programındaki değişik açıklamalardan bir tanesi.
Nasıl etmesin, tarif eder misiniz bana?
Nasıl?
Söyleyebilirim. Cam nasıl başlıyor, onu söyleyin.
İlk çalım başlangıcı ile ilgili.
Şimdi Yiğit Bulut, ilk çal nasıl başlıyor diye bir soru soruyor. Karşı tarafta Ender Elvacıoğlu var. O da ilk başta bir gülümsemeyle başlıyor. Devam edelim.
Nasıl? Ona yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii tarzı değil ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor. Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
Şimdi bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var deyince tabii bazı insanların aklına şey geliyor olabilir ha. Demek ki bu konu deneylerle tamam yani ispatlanmış gibi bir düşünce oluyor. Öyle değil, devam edelim.
Kitabımızda da onu şey yaptık,
Kitabımızda da onu şey yaptık deyince tamam yani deneyler yapılmış. Hatta bunlar kitaba da yansımış. Kitaplaşmış, makaleleşmiş. Demek ki bunlar artık bilimsel bir gerçek gibi anlaşılıyor. Yine devam edelim.
Zaten şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil. Evet,
işin doğrusu budur. Canlılığın başladığını yani aslında evrimciler açısından kesin net bir şekilde ortaya koymuş. Evet. Çünkü evrimciler kendi istedikleri sonucu göremedikleri için bilim yaparken O yüzden kesin değildir yani canlının nasıl başladığı diye bir sonuç çıkartıyorlar. Onların istedikleri sonuç şu, doğada kendiliğinden hücre oluşmasını istiyorlar. Mesela laboratuvara girdiler. Bunlar mesela işte bir deney tüpünün içerisine aminoasitleri doldurdular. Onlar şunu istiyor, belli bir süreden sonra aminoasitlerin kendi kendilerine birleşip proteinleri, kendi kendilerine o proteinlerinde birleşip hücreyi oluşturmasını istiyorlar. Doğada da bunu göremedikleri için Ender Avcıoğlu'nun çıkardığı şu sonucu çıkarıyorlar. Bilim henüz bunu net bir şekilde bulabilmiş değil gibi bir sonuç çıkarıyorlar. Halbuki bilim aslında bunu buldu. Canlının nasıl oluştuğunu. Bir kere canlıların, amino asitlerin oksijen olan ortamda, yani doğada hemen parçalandığını buldu. Dolayısıyla amino asitlerin birleşip protein olma ihtimali yok. Çünkü protein olmadan zaten oksijen parçalıyor. İkincisi, proteinler de doğada zaten kendi kendine oluşamıyorlar. Yani kendi kendine oluşmayı bırakın. İnsanlar şu anki teknolojisiyle amino asitleri birleştirip zincir haline getirip 3 boyutlu bir protein yapamıyorlar. Dolayısıyla kendi kendine oluşması bir proteinin mümkün değil. Onun haricinde zaten protein oluşamadığı için bir hücrenin oluşması da mümkün değil. Bir hücrenin oluşmasından bahsediyoruz. Burada Dawkins'in ifadesiyle kendi kendini kopyalama kabiliyeti olması lazım. Yoksa çünkü bir hücre oluştuğu zaman, yani devam edemiyorsa hayatına, üreyemiyorsa, çoğalamıyorsa ölüp gidecek. Zaten buraya gelmeden dediğimiz gibi protein safhasında konu kapanıyor. Amino asitler birleşip protein oluşturamıyor. Bunu insan şu anki teknolojisiyle dahi yapamıyor. Dolayısıyla buradan hani çok kolay bir şekilde çıkaracağımız sonuç, bir anda kusursuz bir şekilde o hücrenin yaratılmış olması gerekiyor. Yani bilim aslında bunu buldu. Bakalım Ender Bey neler söylüyor?
Evet, orayı bilmiyorsunuz. Nereden bileceğim?
Evet, nereden bileceğim?
Maşallah.
Evet. Yani dediğimiz gibi, biraz önce açıkladığımız gibi biliyoruz. Bilim adamları bunu biliyor. Canlılığın, Dawkins de hatta belli bir süreden sonra dedi ki, yani hücrenin kendini kopyalama kabiliyeti olan bir hücrenin bir anda var olması gerekiyor dedi. Biraz sonra onun da videosunu gösterelim.
İnşallah.
Yani nasıl olmuş olabilir? Uzaylılar bırakmış olabilir diyor. Yani bilim adamından çıkardığı sonuç. Uzaylılar. Yani Darwin'in öne sürdüğü şekilde evrimleşmiş. Yani gözlemleme imkanımız yok bunu. Uzayda ara geçiş formu arayamayacağımıza göre hiçbir şekilde. Zaten dünyada bir hücre oluşamıyorsa uzayda nasıl oluşsun? Uzay hiç müsait değil böyle bir şey için yani. Dolayısıyla evrimin olmadığını aslında kabul etmiş oldular. Yine devam edelim.
Yani bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz? Sistemi bilmediğin bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı. Artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Ya bana yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk.
Bakın burada yine dikkatli bakıldığında evrimin hiçbir delili olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Yiğit Mutlu orada soru soruyor, bakın evrimin delili var mı? Nasıl bilmediğiniz şeye bu kadar inanabiliyorsunuz diye sorulduğunda evrimciler delillerinin olmadığı dışarıya yansıtıldığı zaman her zaman yaptıkları bir taktik vardır. Evrim bir olgu. Evrimi şu anda dünyada herkes kabul ediyor. Kabul etmeyen bilim adamı yok. Yani evrim şu anda artık net bir gerçek. Evrim teori dersiniz mesela. Evrim teori değil ki, evrim bir gerçek derler. Delil var mı diye sorulduğunda yok.
Ama inanıyorlar.
Evet, genel kabul görüyor olması evrimin en büyük delili onlara göre. Yani öyle delil olmayacak. Tabii. Belli.
Başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2 4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Şu an.
Evet. Çok güzel bir nokta var yine. İtiraftır bu yani bu. Eğer bilim yapıyorsanız diyor, yani bana 2 kere 2 4 şeklinde bunu anlatmanız gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız diyor, Ender Avcıoğlu hayır diyor. Yani bilim yapmadığını söylüyor. Doğru söylüyor.
Şu anda, şu noktada 2 kere 2 4 diyorsunuz ya, o şekilde bilim yok. Başlangıç noktasını tarif edin.
Evet, 2 kere 2 4 şeklinde aslında biliniyor. Biz Kambriyen devrine baktığımızda canlıların 100'e yakın filomunun bir anda yeryüzünde var olduğunu görüyoruz. Ve bir hücrenin bile kendi kendine doğada oluşması, bir proteinin dahi kendi kendine oluşması imkansız olduğu için burada bir anda bir yaratma görüyoruz. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi yavaş gelişmeler yok. Onlar kendi istedikleri sonuçları göremiyorlar doğada bir türlü. Fosillere bakıyorlar, evrimi desteklemiyor. DNA'ya bakıyorlar, evrimi desteklemiyor. Proteinin yapısına bakıyorlar, evrimi desteklemiyor. Biz şu anda o yüzden o konuları bilmiyoruz diyor. Mesela bazıları diyor ki ilk hücrenin konusu bilimi ilgilendirmez diyor. Bu da tamamen bir evrimin konusu değildir diyor. Tamamen bir yanıltmaca. Çünkü evrimciler her konuda doğru söylemiyorlar. Yani bütün konularda yanlış konuşuyorlar, yanlış söylüyorlar söyledikleri şeyleri. Bazı evrimciler diyor ki Ya ben ilk hücrenin oluşumu ile ilgili yalan söylemek istemiyorum. O yüzden onu evrimin konusundan çıkarıyorum diyor. Bazısı da diyor ki ya ben ilk hücrenin oluşumu ile ilgili yalan söylemek istiyorum diyor. O yüzden ilk hücre tesadüfen oluşmuştur diyor. Yani bu aslında kendi aralarında bir tercih. Bir tanesi bir tane daha yalan söylemeyi tercih ediyor. Bir tanesi de tercih etmiyor. Aslında öyle bir konu yok yani. Evrimin konusu değildir. İlk hücre diye bir konu yok. Bu tamamen kendi aralarındaki bir tercih.
Bir de Darwin zaten bunu o yaptığı çalışmalarda gördüğünde yazdığı mektupta bir itirafta da bulunuyor. Senin dediğin gibi doğadan o istediğini alamayınca şöyle bir itirafta bulunuyor. Arkadaşına yazıyor. Doğanın tamamı gerçekten inatçı ve benim istediklerimi yapmıyor. Ve şu an sadece eski medyalarımdan başka yeni hiçbir şey üzerinde çalışmak istemiyorum. Serdar Hocam çok güzel söylemişti geçen. Böyle çocuklar küser demişti. Maşallah tam onun gibi eski medyalarını alıp bir köşeye geçiyor. Dolayısıyla tabii ki olmayacak. Tabii ki istediklerini alamayacaklar. Çünkü bir yaratılış var. Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın kusursuz yaratmasını görüyoruz. Her nereye bakarsak biz bunu görüyoruz.
İnşallah.
İnşallah.
Bakın proteinden bahsettik. Şimdi bu insanın yapamadığı, şu anki teknolojisi yapamadığı proteinin biz nasıl hücre içerisinde sentezlendiğine bakalım.
İnşallah.
Şimdi DNA'da protein üretimi için gerekli bütün bilgiler var. Farklı farklı proteinler var tabii. Bunların hepsi için ayrı ayrı bilgiler var. Şimdi ilk başta bu DNA sarmalı bir fermuar gibi açılıyor. Sonra polimeraz isimli başka bir yine protein, bakın yine protein geliyor ve bu ilgili bölgeyi, proteinin nasıl üretileceğiyle ilgili bilgiyi kopyalıyor. Yani bir mesela inşaat projesinde atıyorum mutfağa bir zarar geldi. O mutfağın tekrar yapılması gerekiyor. Kişi de gidiyor işte o projeden mutfakla ilgili bölümün fotokopisini alıyor ve o şekilde devam ediyor. Yani bu örnekle açıklayabiliriz. Şimdi bu fotokopi, kopya hücre çekirdeğinin zarından dışarı alınıyor. Bakın dışarı alınıyor diyoruz. Bunlar bize hep böyle normalmiş gibi anlatıldı biyoloji derslerinde. İşte o oradan oraya gider, bunu yapar falan. Bunların aklı, beyni, şuuru yok. Gidiyor ama bir insan bir yerden bir yere gidebilir. Burada biz atom yığınlarından bahsediyoruz. Ribozoma geliyor. Ribozom da bu fotokopi ile, yani DNA'nın kopyasıyla proteinin nasıl üreteceğine bakıyor. Ve o şekilde bakın altta amino asit parçaları var. Teker teker birbirlerine ekleniyor. Tabii burada yavaşlatılmış hali. Tabii, çünkü saniyede 2000 tane protein üretiliyor bir hücre içerisinde. Yani şunun hızını insanın görmesi dahi mümkün değil.
Evet.
Amino asitler ard arda diziliyor. Bakın evrimcilerin insanları yanıltmada kullandığı bir taktik. 10 üzeri 950'de bir ihtimaldir bir proteinin oluşması diyorlar. O proteinin oluşması öyle bir ihtimal değil. Bakın bu amino asit diziliminin ihtimalidir o. Ve hiçbir işe yaramaz bu amino asit dizilimi.
Evet.
Amino asit yanıdır yani. Protein işlevi görmez. Golgi aygıtına geliyor. O biyoloji derslerinden aklımızda kalan ünlü Golgi aygıtı. Amino asit zincirini 3 boyutlu şekline sokuyor. Bunu insan yapamıyor. Golgi aygıtı yapıyor.
Maşallah.
Bakın 3 boyutlu yapısına kavuştu. Ve vücut içerisine bırakılıyor. Hücre içerisine bırakılıyor. Saniyede bunun gibi 2000 tane protein üretiliyor.
Maşallah.
Ve 7 milyar bir insan bir araya gelip bir proteini üretemiyor. Bir Golgi aygıtının yaptığını, hücrenin içerisinde küçücük bir organelin yaptığı şeyi yapamıyor. Evrimciler de diyor ki bu doğada kendiliğinden oluşmuştur diyor. Şimdi biz mesela araba parçaları düşünelim. İşte farı, direksiyonu, ondan sonra kaportası, camı. Bunların hepsini böyle ard arda dizin. Bu bir araba mıdır? Araba işlevi görür mü böyle bir şey? Görmez değil mi?
Peki,
işe yaramaz. İşte evrimcilerin yaptığı o ihtimal hesabı o. 10 üzeri 950'de bir ihtimal.
Hı-hı.
Ki o da zaten mümkün değil de. Şimdi bizim şuna ihtiyacımız var. Bu parçaların ilgili şekilde, bir arabayı oluşturacak şekilde doğru şekilde bir araya gelmeleri gerekiyor. İşte onu Golgi aygıtı yapıyor. Ve o sonsuzda bir ihtimaldir. Yani siz onu farklı farklı yerlere dizebilirsiniz. Mesela direksiyonu biraz daha çevirirseniz bir ihtimal olur. İşte farı biraz daha çevirirseniz bir ihtimal olur. Böyle sonsuz ihtimalden sadece bir tanesi araba olur. O yüzden hücre sonsuzda bir, yani imkansız üstü imkansızdır hocamızın deyimiyle. Bir proteinin kendi kendine oluşması, zaten bir proteinin oluşması için hücre gerekiyor. Başka proteinler ve hücre gerekiyor. Tam işlevli çalışan. O yüzden evrim teorisi zaten bu safhada bitiyor. Ne artık işte bilmem kromozomun kaçıncı işte harfiyle orangutanın şu harfi andırıyor birbirine. Herhalde o zaman evrim vardır gibi bir şey yok artık. Bitiyor. Protein safhası da bitiyor.
Tabii. Evet. Evrimcilerde ne görüyoruz? İlkokul çocuğu seviyesinde bile olmayan bir bilgi altyapısı görüyoruz ve bilimsel çalışmalara bir yaklaşım görüyoruz. İlkokul çocuğunda bile olmayan bilgiyle yaklaşıyorlar. Mesela hücre görüyorlar. Biliyorsunuz Charles Darwin acemi bir biyologtu. Yani millet onu uzman zannediyor konusunda da. Öyle değil aslında, hocamız onu anlatmıştı yani.
Gezdim
bayağı. Geziyor işte yani. O
ada.
Gemilere biniyor. Kaçak bilet alıp. Ondan sonra elinde de o şey işte malum içeceğiyle. Ondan sonra işte o adalara gidiyor demişti, Galapagos adalarına. Orada da işte kuşlara bakıyor. Çok çeşitli kuş görünce de bunlar birbirinden olmuştur diye bir şey atıyor yani. Öyle hikaye uyduruyor kafasından. Sonra da zararlı felsefelerin bu fikri temelini oluşturacağı için o kişiler tarafından da sahipleniliyor. İşte bugüne kadar getiriliyor ama bir cesettir. Yani ölüdür evrim teorisi. Ölü doğmuş bir bebek gibidir adeta. Yaşamaz ama işte böyle mesela Cenab-ı Allah'ın yarattığı mükemmel yapılara tesadüf işte diyerek, rastgele olmuştur diyerek son derece sığ ve ilkel bir yaklaşımla bu tür mükemmel yapılara isnatta bulunurlar. Bu çok büyük bir hatadır. Şimdi onların fikir yapısını daha iyi anlamak için şunu söylemek çok önemli. Bizim o senin gösterdiğin tartışmalardan, Yiğit Bulut'un tartışmalarından bir tanesinde de bir tane evrimci şey diyor. Sen söyledin diye aklıma geldi. Arabanın diyor parçalarını, bütün parçalarını, bir arabayı oluşturan bütün parçaları bir masanın üzerine koyalım diyor. Bak ayrı ayrı parçalar duruyor. Sonra milyonlarca yıl geçse, beklesek o parçalar tesadüflerle bir araya gelip o arabayı oluştururlar mı diye soruyor Yiğit, aklımda kaldığı kadarıyla. O evrimci de bayağı ısrarla evet tabii ki olur diyor. Yani hayret verecek bir şey bu insan, yani artık aklına zorlayan, aşan bir şey. Yani daha doğrusu akıl sağlığına insanın aşıyor. Bakın bir daha tekrar ediyorum. Araba parçaları bir masanın üzerinde ayrı ayrı duruyorlar. Evrimci kafaya göre bunlar efendim işte yağmur yağacak, şimşek çakacak, fırtına olacak, seller olacak, işte mutasyonlar olacak. Bunlar zararlı şeylerdir. Sonra İşte Mercedes marka bir araba karşımıza çıkacak milyonlarca yıl sonra. Ya bu artık el insaf. Şimdi bu söylediğimin videosu da var. Onu da izleyelim hep beraber inşallah.
Enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamışsınız, bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölye?
Araba oluyor.
Oluyor kendi kendine.
Araba oluyor. Bir de Yiğit Bulut diyor ki, peki insan olur mu diyor. Başka bir şeydi. Hani bu böyle insan par, yani şimdi evrimcilere göre karaciğeri bir yere koy, dalağı bir yere koy, böbreği bir yere koy, kalbi bir yere koy. Milyonlarca yıl bekleyelim. Sonra insan olur. Diyor ki nasıl olmuştur peki diyor. Yiğit Bulut yine aynı programların bir tanesinde insan bir hata sonucu mu olmuştur diyor. Çünkü mutasyon hatadır, zararlıdır. Tahrip gücü olan bir yapıdır. Hata sonucu mu olmuştur o zaman diyor insan. Yani bu kadar mükemmel biri. Cevap evet ama teknik bir hata diyor. Yani ne demek teknik bir hata?
Hemen
yani
olmaz diyor.
Hayır, başında teknik olunca hatanın içeriği mi değişiyor? Yani biyolojik hata, teknik hata, normal hata. Ne farkı hata işte yani. Teknik olunca biz ne diyeceğiz? Öyle bir beklenti var. Ha, tamam olsun. O zaman böyle dediğine göre bu arkadaş... Demek teknik hata farklı oluyor demek ki, bizim bildiğimiz gibi değil gibi bir şey uyandırmaya çalışıyorlar. İşte hocamız buna da dikkat çekmiştir. Bu bir telkindir. Böyle bu bir mühendislik çalışmasıdır. İşte kime karşı yapılan? İman hakikatlerinden uzak duran, iman hakikatlerinden habersiz olan, yani Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını bilmeyen, ilgilenmeyen, yüzünü bunlardan çevirenler üzerinde bu tür konuşmalar etkili olur, olabilir. Ama tam aksini yapanlar üzerinde espri malzemesi olur. Başka bir şey olmaz bu tür açıklamalar. Şimdi bu tür açıklamalar tabii bizim o ekrandaki evrimcilerin bayağı acemi olduğunu görüyoruz teknik yönden de. Açıklamalarına baktığımızda bunların ağababaları var esas. Onların çok güzel, çok yerinde, çok doğru itirafları var. Nedir o itiraflar? Bunlar ünlü evrimciler. Yani bizim Türkiye'dekiler gibi değil. Bayağı böyle bu işi daha ciddi ele alan kişiler. Ama mesela bunlardan Alexander Oparin, biliyorsunuz işte Rus biyolog, bilim adamı. Hücrenin tesadüfen meydana geldiğini söyledi 1930'lu yıllarda. Sonra da ya biz bunu söyledik ama bir de biyoloğuz. Araştırdık hücreyi, bir türlü tesadüf göremedik, bulamadık diye sağda solda konuşmaya başladı. Sonra da eserlerine yansıdı bu ruh hali, tesadüfü göremeyince. Bakın ne demiş ünlü Rus biyolog Alexander Oparin. Diyor ki, maalesef diyor, hücrelerin kökeni evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır diyor. Hücrenin kökeni, yani hücrenin nasıl var olduğu konusu, evrim teorisinin tamamını içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır diyor. Bir kere hücrenin içi karanlık değil. Biz bakıyoruz, gayet aydınlık. Gayet net. Bak işte filmini de gösterdik. DNA, RNA, işte mesajcı RNA, kopyacı RNA, kopyalayan, efendim ribozoma giden, aminosit üreten olağanüstü, mükemmel bir sistemle karşı karşıyayız ve çok aydınlık. Niye aydınlık? Çünkü biz objektif bakıyoruz. Yani bilim mutlaka evrimi desteklemelidir. Bilim mutlaka tesadüfü ortaya çıkarmak durumundadır. Ön yargısı olmadığı için, ki bu yanlıştır. Materyalistlerin ön yargısı çok ünlüdür. A priori diyorlar, biliyorsunuz. Samimi insanlarda ön yargı olmaz. Bakar bilimsel çalışmalara, sonucunu görür. Tesadüfün olup olamayacağını hemen anlar. Nitekim Cenab-ı Allah'ın yarattığını ilk bakışta hemen anlar. Süratli bir şekilde anlar. Onun için hücrenin içi karanlık falan değil. Kime karanlık? Tesadüf diyenlere karanlık. Sen hücreyi de araştırsan, DNA'yı da araştırsan, genleri de araştırsan, atomu da araştırsan, senin için hep karanlık olur. Ama Allah'a iman edenler için, bütün bunları sonsuz bir aklın yaptığına inananlar için hep aydınlık olur, hep aydınlatıcı olur. Mesela bir tane daha şey verelim, örnek tam konumuzla alakalı. Kaliforniya Üniversitesi'nden, San Diego, Kaliforniya, ünlü evrimci Profesör Leslie Orgel. İşte Amerikan Scientific Dergisi'nde şöyle bir itirafta bulunuyor 1994 tarihinde. Diyor ki, son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin, yani RNA ve DNA'nın, az önce gördük. Bak, aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır diyor. Yani mümkün değildir diyor. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Çünkü kitlenmiştir sistem. DNA ve RNA ve diğer proteinler birbirini kitler. Kenetlidir. Yani bir tanesi olmadan diğerinin varlığından söz etmek mümkün değildir. Aynısını söylüyor da. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. Ya niye zorunda kalıyorsun kardeşim? Yani ne güzel ya, bak bilimsel çalışmalar yapmışsın, ortaya bir gerçek çıkmış değil mi? Nedir o gerçek? Evrimcilerin attığı gibi değilmiş. Yani sokaktaki bir çamurun içinde hücre oluşamazmış. Hücre öyle bir işte tesadüfen atom olacak. Atomlar bir araya gelip aminositleri oluşturacak. Tesadüfen onlar bir araya gelip efendim proteinler oluşturacak. Değilmiş demek ki, masalmış bu. Niye masalmış? Hocamız onu en güzel, en hikmetli, en anlaşılır şekilde izah etti. Öyle mikrobiyoloji derin bilgisine ihtiyaç da yoktur. Olması da güzeldir, ayrı bir konu. Bir tane proteinin var olması için en az 70-80 tane daha aynı ortamda, aynı steril ortamda proteine ihtiyaç vardır. Bu kadar. Evrim yalanına göre nedir? Bir protein, sonra iki protein, üç protein, dört protein diye gider değil mi evrim yalanı? öyle olmadığını bilimsel çalışmalar bize gösterdi. Onun için öyle tesadüfler sonucu olduğunu, olmadığını kabul etmek zorundayız demek samimi bir açıklama değil. Son bir tane daha bizim Darwin'den verelim. Bir acemi biyolog Darwin'de. Bak ne diyor biliyor musun? Türlerin Kökeni adlı kitabında. Diyor ki, faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz demek zorunda kalmış. Peki biz faydalı değişiklikler görüyor muyuz? Görmüyoruz. O zaman doğal seleksiyon diye ortaya attığı Darwin'in mekanizma zaten yoktur. Bir işe de yaramamaktadır. Yine herhalde güzel bir video var. Akın Hocam hazırlıyor.
Evet.
Evrimcilerle ilgili.
İlk proteinle ilgili evrimcinin bir açıklaması var.
Hatta Johannes Wolfram'da inovatif süreçlerde oluşan kimyasallar bir tane bir tane değildir. Hatta
biraz şey açıklayarak gidelim. Kimyasallar, inorganik kimyasallar bir ortamda bir tane bir tane değildir. Şimdi yapılan açıklama şu. İşte 10 üzeri 950 gibi bir ihtimalden bahsediliyor proteinin oluşması için. Onu biraz önce açıklamıştık. O ihtimal amino asit dizgisinin oluşması içindir. Ki o da imkansızdır da bir proteinin oluşması imkansızdır. Yani onun bir hesabı yok. Sonsuz da bir ihtimaldir. Şimdi bu ihtimallere karşı evrimci bir cevap verdiğini iddia ediyor. Öyle kimyasallar, organik kimyasallar ortamda bir tane bir tane değildir. O yapılan hesaplamalar bir tane bir tane olduğu düşünülerek yapılmıştır diyor.
Öyle hesaplanamayacak kadar çoktur.
Yani hesaplanamayacak kadar çok vardır diyor. Mesela amino asit bir ortamda hesaplanamayacak kadar çok vardır diyor. Birincisi şunu söyleyelim. Öyle bir şey yok. Öyle bir ortamda amino asit yığınları yok dünyada. Çünkü oksijenle temas ettiği zaman zaten amino asitler parçalanıyor. Oksijen parçalıyor. Oksijen olmasa ozon tabakası olmuyor. Ozon tabakası olmayınca ultraviyole ışınları parçalıyor bu sefer. Dolayısıyla evrimcinin söylediği gibi doğada hiçbir ortamda öyle amino asitler yığınlar halinde durmuyor. Devam edelim.
Doğru düzgün hesaplanmıyor da kaçırılmaz olarak bunun var oldu.
Şimdi şöyle diyor. Dolayısıyla diyor bu olasılık doğru düzgün hesaplandığında bir proteinin oluşması zaten kaçınılmazdır diyor. Yani siz eğer amino asitleri tek tek kabul ederseniz tabii ki diyor 10 üzerinde 950'de bir ihtimal bulursunuz diyor. O amino asitleri bir işte varilin içerisinde düşünün sayısız bir şekilde. Dolayısıyla öyle bir ortamda bir proteinin oluşması kaçınılmazdır diyor. Bakın bilim dışı o kadar çok şey var ki içerisinde hangi birisini açıklayalım. Evet. Dediğimiz gibi birinci olarak amino asitler öyle bir ortamda bulunmuyor. Bulunduğunu farz edelim. Öyle bir ortam oluştursun ki gerçekten de oksijenden steril bir ortam olsun. Amino asitlerin sol elli olması gerekiyor. Bunu da belirtelim. Sağ elli ve sol elli iki çeşit amino asit vardır. Ve sol elliler sadece protein oluşturur. Sağ elliler hiçbir işe yaramaz. Araya karışırsa da proteinin yapısı bozulur. Hiçbir şekilde protein olmaz. Farz edelim ki bir oksijenden steril edilmiş, tamamen parçalanmayacak şekilde bir varilin içinde istedikleri kadar amino asit koysunlar. Bakın, katrilyonlarca, katrilyon çarpı katrilyon ne kadar isterlerse koysunlar. Diyor ki, eğer böyle bir ortam olursa zaten proteinin oluşması kaçınılmazdır diyor. Hemen oluşur diyor yani. Hemen proteinlerin oluşunu gözlersiniz diyor. O zaman yani diyelim Şafak zannediyorum ismi, Şafak kardeşimize. Yani o zaman sen niye bu kendi kendine oluşması kaçınılmaz olan proteini laboratuvar ortamında bu teknolojinde yapamıyorsun? Veyahut da neden bu kadar elinde amino asitler var? O kadar teknolojin var. Kendin zaten yapmayı bırak. Kendi kendine olduğunu iddia ediyorsun. Koy öyle bir ortama katrilyonlarca amino asiti. Var mı öyle imkanları bilim adamlarının? Ki zaten defalarca denediler. Hiçbir şekilde protein olmadı. Koyalım. Bakalım tekrar bakalım. Hiçbir şekilde protein oluşmaz. Amino asitler belli bir süreden sonra parçalanmaya başlar. O zaman niye böyle bir şeye sen kaçınılmazdır diyorsun protein oluşması? Yani Dawkins'e soruyoruz. Dawkins bunlara gülüyor. Böyle bir şeyin oluşması imkansız diyor Dawkins. Kendi kendine amino asitler, proteinler. Dawkins dünyanın bir numaralı evrimcisi bakın. Ama bizim Türkiye'de yani böyle o kadar rahat konuşuyorlar ki işte protein de oluşur. Biz hücrenin kendi kendine oluştuğunu da gözlemliyoruz. Daha videolar da vardı. Gösterebiliriz onları. Kendi kendine hücre olduğunu gözlemlemiş arkadaşlar. Yani bu bir hayal. Yani hayal görmüş olabilir belki onu gören kişi. Çünkü Dawkins bir hücrenin mümkün olmadığını, mutlaka bir yaratan olması gerektiğini söylüyor. Ama o kendi açısından uzaylılar yapmıştır diyor haşa. O kendi açıklaması. Ama hücrenin kendi kendine oluşması ihtimal dışıdır. Öyle bir şey zaten de gözlemlenmemiştir. Ama bizim yerli evrimciler, yani Dawkins'i de aşmışlar artık anladığım kadarıyla. Ne var ki, biz zaten laboratuvar ortamında gözlemledik diyorlar. Zaten bir de aralarında o kadar bir şey var ki, anlaşmazlık var ki. İşte Ender Elbacıoğlu diyor, bir gün diyor cansız maddeden canlı maddeye yapılacağına inanıyorum diyor. Böyle bir inancım var diyor. Yani olmadığını kabul ediyor. Bilimin şu an yapamadığını da kabul ediyor. Ama bir gün ümit ediyorum yapar diyor. Yanındaki evrimci 5 dakika sonra biz diyor cansız maddeden canlı madde olduğunu gözlemledik diyor. Yiğit Mutlu soruyor, daha 5 dakika önce bilim bunu yapar demiştiniz diye şaşırıyor. Bakın yani artık bu kadar bir garip duruma düştüler yani. Çok garip duruma düştüler. Birisi ayrı bir şey söylüyor, birisi ayrı bir şey söylüyor. Allah da ayette kendi aralarındaki sözleri çelişkilidir buyuruyor bir ayetinde. Çünkü bağlı oldukları bir kitap yok. Bağlı oldukları birisi yok. Bağlı oldukları bir akıl yok. Tamamen herkes aklına gelen her şeyi söylüyor. O diyor protein oluşur diyor. Diğeri diyor oluşmaz ama bir gün yapılır diyor. Birisi oluştuğunu gözlemledik diyor. Yani artık ne diyeyim.
Evet, şimdi hem bugünlerde hem de hocamızın işte 30 küsür yıldır yaptığı çalışmalarla evrimciler ne hale geldiğini işte gördük. Fikri yönden yerle bir olmuş durumdalar. Bunlar artık son çırpınışlar.
Maşallah.
Ama çok da belli oluyor yani. Çünkü ele avuca sığmıyor. Anlattıkları akla mantığa da sığmıyor. İşte masallarla, bir takım işte böyle olmayacak şeylerle izahlar yapmaya çalışıyorlar. Şimdiden vazgeçerlerse daha iyi olur. Çünkü ileride çok büyük bir utanç içinde olurlar. Çünkü değil mi, herkes çoluk çocuk sahibi. Yani ahir zamandayız, dünyanın son dönemindeyiz. Bilim çok güzel gelişiyor, bilimsel çalışmalar öyle ki. Altın çağa geldiğimizde inşallah Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle de bilimsel gerçekler daha da geniş çaplı ortaya çıkacak. Ve tesadüfe hiçbir şekilde yer olmadığı herkes tarafından açıkça, yani çocuklar tarafından dahi görüleceği için evrimciler yani çocukları, torunları tarafından da bayağı mahcup edilir, alay konusu olabilirler. Onun için şimdiden vazgeçsinler, doğru bir şey yapmıyorlar. Bakın 60 yaşına kadar evrimi savunmuş ateist bir felsefeci var. Hep işte tesadüfün, rastgeleliğin peşinden gitmiş hayatı boyunca, ama sonra gerçekleri görmüş, hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını fark etmiş. Malcolm Muggeridge diyor ki, ben kendim evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum diyor. Bak, geleceğin kitaba da yansıyacak diyor. Biz yine hani çocuklar konuşur diyoruz ama bak, adam durumu fark etmiş. Ki 60 yaşına kadar evrimi savunmuş bakın. Geleceğin tarih kitaplarında espri konusu olacak evrim teorisi. Bunu anladım diyor. Sonra devam ediyor. Diyor ki, gelecek kuşak diyor, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır diyor. Bak, açık söylüyor. Bu kadar çürük, altı olmayan, temeli, ilmi, bilimsel temeli olmayan bir açıklamanın bu kadar ısrarla, böyle ateşli bir şekilde savunulması ne diyor? Hayretle karşılanacaktır diyor ileride. Hayret edecekler yani. Onun için bizim yani doğru dediği, çok doğru, şiddetli tavsiyemiz evrimcilere, bu yaptıklarından vazgeçsinler. Çünkü mahcup oluyorlar, mahcup. Bak, televizyonda işte yayınlıyoruz. Efendim, araba parçalarını koy, işte milyonlarca yıl geçsin, araba olsun. Ne bileyim işte kalemin parçalarını koy, kalem. Kardeşim, o zaman ne fabrikalara ihtiyaç var, ne üretime ihtiyaç var. Koy parçaları olsun, koy parçaları olsun. Herkes araba sahibi olur zaten yani. Maliyeti de çok düşer. Yani bu kadar artık ipe sapa gelmez yani, akla mantığa sığmayan bir yapı içerisindeler. Bundan bir an önce vazgeçsinler. Evet, vaktimiz bitmiş. Kısa bir aramız var. Ondan sonra yine beraber olacağız inşallah.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Şimdi tabii bir önceki bölümde konuştuk detaylarıyla. İman hakikatlerinin önemi, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, ki nasıl tesadüf olsun, bir şeyi tasarlarken üretici onun üstünde çizimler yapıyor, bir sürü uğraşlar veriyor. Neye bakarak yapıyor bunu? Onu da düşündüğümüz zaman, ki modellerine bakıyoruz, doğadan ilham alıyor. Şimdi onunla ilgili yine bir iman hakikati, deniz altında bir canlının canlıdan ilham alınarak yapılan bir arabayı inceleyeceğiz. Uzun süredir yakıt tasarrufu arttırmayı hedef edinen ve bu doğrultuda biyonik otomobil üreten bir otomobil firması bu amaçla bir araştırma projesi yürütmeye başlıyor. Projenin gayesi aerodinamik açıdan daha uygun bir dış yüzey tasarlamak. Bunun için uygun çözümü ise denizlerde yaşayan kutu balığı isimli küçük bir canlıda buluyorlar. Detaylı araştırmalar sonucu kutu balığının bir su damlası ile aerodinamik açıdan aynı uygunlukta olduğu tespit ediliyor. Kutu balığının özel yapısı esas alınarak kendi büyüklüğünde dünyanın en aerodinamik arabası ortaya çıkarıldı. Ki evet, bu daha yeni yapılan bir şey. Elbette bu arabanın en önemli avantajı ciddi bir yakıt tasarrufu sağlamak oldu. Şimdi bakıyoruz, araştırmalar ilerledikçe başka ilginç gerçekler de ortaya çıktı. Mesela bunlardan bir tanesi, balığın vücut yapısı dikkatli incelendiğinde derisinin sayısız altıgene benzer kemiksi plakalarla kaplı olduğu görüldü. Bu da balığın en düşük ağırlıkta en dayanıklı vücut yapısı özelliğini sağlıyor balığa. Daha sonra balığın altıgene benzer kemiksi plakalarla kaplı derisi dikkate alınarak yapılan araba taslaklarında araba kapılarının dış panellerinde %40 daha fazla sağlamlık elde edildi. Bununla beraber arabanın bütün yapısı bu tekniğe dayanılarak üretildiğinde çarpışma güvenliği hiç azalmamasına karşın araç %30 hafiflemişti. Günümüzdeki birçok araba sürtünme sürtünme katsayısı 0.33 iken kutu balığından ilham alınarak hazırlanan araba da bu sayı 0.19'a düşmüştü. Sürtünme katsayısının düşmesi hava direncinin de azalması anlamına geliyordu. Üzerindeki hava direncinin azalmış olması arabanın yakıt sarfiyatını da 100 kilometrede 4.3 litreye kadar düşürerek son derece ekonomik olmasını sağlamıştı. Kutu balığı ve aerodinamik otomobil örneğinde de görüldüğü gibi teknolojiyi geliştirmek için ortaya konan her proje doğada yaratılış delilleri taklit edildiğinde kesin olarak başarıya ulaşılabilmektedir. Yüce Rabbimizin rahmetinin tecellisi olan canlılar, model alınarak üretilen tüm bu ürünler ise gerçekten onun ilmi ve eseridir. Rabbimizin ilmi ve eseri inşallah. Görüyoruz ki kutu balığında tesadüfe rastlamıyoruz. Nasıl kutu balığından ilham alınarak yapılan arabada bir araba oluşuyor? Aynı kutu balığına benziyor diye bir şaşırma oluyor muyuz? Tesadüfen olmuş diyor muyuz? Bunun üstünde araştırmalar yapıyorlar. Bir sürü uğraşlar veriyorlar bu arabayı meydana getirmek için, ki kutu balığını da Yüce Rabbimiz çok güzel bir şekilde yaratmış maşallah. Onun özelliklerine bakıldığı zaman da anlattığımız gibi inşallah hem konfor elde edilebiliyor, hem de hem mekanik hem de tasarruf anlamında da insanın rahatı için bir güzellik olmuş oluyor. Bu da Rabbimizin yarattığı güzel bir mucize maşallah. Şimdi başka bir iman hakikatimiz var. Yasemin Hocam onu paylaşacak bizle.
İman hakikatini paylaşmak istiyorum. Sünger kullanılarak avlanan yunuslar. Avustralyalı balıkçılar şişe burunlu yunusların ilginç alışkanlıkların olduğunu fark etmişlerdir. Bu yunuslar bunların burunlarının üzerinde denizden topladıkları süngerleri taşıyorlar. Yunusların bu süngerleri deniz tabanında avlanırken burunlarını korumak için adeta bir eldiven gibi kullandıkları anlaşıldı. Yunuslar okyanus dibinde yaşayan kabuklu ya da dikenli canlılar yüzünden tahriş olan burunlarını korumak için süngerlerden faydalanıyorlardı. Zürih Üniversitesi Antropoloji Enstitüsü'nden Michel Cruzan, Yunusların bu şaşırtıcı davranışlarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Yunusların süngerleri deniz tabanında balık avlarken kullandıklarına inanıyoruz. Süngerler büyük ihtimalle koruyucu eldiven görevi görerek yunusları taş balıklarının tehlikeli dikenlerinden koruyor. Sünger aynı zamanda deniz tabanında saklanan balıkları da rahatsız ederek harekete geçiriyor. Böylece yunuslar saklanan bu balıkları da daha kolay avlayabiliyorlar. Yunusların bu olağanüstü davranışları bize Allah'ın tüm canlılarda tecelli eden üstün aklını bir kez daha göstermektedir. Bir ayette Allah şöyle buyurmaktadır: şeytandan Allah'a sığınırım. Lokman suresi 25. ayet. Andolsun onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olursan tartışmasız Allah diyecekler. De ki hamd Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmezler.
Maşallah. Evrimcilere baktığımızda işte böyle bir yapı görüyoruz. Ne görüyoruz? Bilmediklerini görüyoruz. Ne görüyoruz? Attıklarını görüyoruz. Doğru söylemediklerini görüyoruz. Ama işte hocamızdan Allah razı olsun her seferinde bu programlar, ondan sonra kıymetli eserleri vesilesiyle evrimcilerin doğru söylemediklerini, hayatın hiçbir aşamasında, hiçbir döneminde tesadüfün olmadığını, hep mükemmel canlıların olduğunu, canlıların çok güzel akıl alametleri gösterdiğini ama bu aklın da canlılara ait olamayacağını, dolayısıyla da bu aklın Cenab-ı Allah'ın aklının bir tecellisi olduğunu anlıyoruz. İşte Yasemin hocamın da anlattığı gibi, değil mi? Yunuslar bu minik burunları tahriş olmasın diye sünger kullanır. Eldiven yani. İşte bu elde bulaşık çamaşır yıkayan kadınların, değil mi? Ev hanımlarının kullandığı yöntemin aynısını yapıyor. Burnu tahriş olmasın diye. Bak, taş da alabilir sünger yerine. Ne bileyim, midye kabuğu da alabilirdi. Yani o hayvanın süngerin yapısını, içeriğini bilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hele hele evrim masalına göre işte karadan gelip de denize giren bir canlının bunu bilmesi zaten mümkün olmaz. Zaten bu bir masaldır. Bir güzel taraf daha var. Evrimcileri bayağı alerjik yönden rahatsız eden. Bütün dünyadaki yunusların bu tekniği kullanıyor olması evrimcileri içinden çıkılmaz hale getiren bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Peki nasıl oluyor da efendim büyük okyanusta yaşayan bir canlıyla işte Çin yakın denizlerinde yaşayan bir yunusun aynı özellikleri aynı anda kullanmaları mümkün olmuştur evrim masalına göre? Hiçbir şekilde mümkün olamaz. Yani oradan oraya o bilgi gitmez. Hani diyor ya evrimciler, işte Yunus bunu deneme yanılmayla işte önce taş aldı, midye aldı, her neyse artık masal bu ya. Sonra da işte bu süngerin en uygun malzeme olduğunu fark etti ve bunu kullanmaya başladı gibi bir masalla çıkıyorlar. Hadi o onu orada yaptı. Diyelim ki Amerika'nın memle denizini. Avustralya'daki Yunus bunu nasıl öğrendi? Oradan o bilgi oraya nasıl gitti? Gitmez bilgi bir yere gitmez. Bilgi bütün canlılarda var oldukları ilk andan itibaren vardır. Eğer orada bir bilgi varsa, ki vardır, burada o bilginin sahibinden söz edilir. Kim o bilginin sahibi? Elbette ki yunuslar değil. Eğer yunuslar bunu yapıyor biri derse, onun akıl sağlığından şüphe edilir. Çünkü yunus bu yöntemi bilmez, bulamaz, deneme yanılma yapamaz, deneme yanılmayı da bilmez. Yani en ideal malzemeyi bulmak için deneme yanılma yapan birinde de akıl olması gerekir. Yani şuur olması gerekir, strateji olması gerekir, değil mi? Yani önceden belirlenen bir amacı olması gerekir ki yunus tutup da sünger arasın.
Tabii.
Yunus'un önceden belirlenmiş bir amaca sahip olması mümkün mü? Kendi aklıyla değil. O zaman yani biyologlara, bilim adamlarına, fizikçilere, kimyacılara hakaret olmaz mı bu? Minicik bir canlı kendi kendine teknik veya teknolojik yöntemler geliştiriyor. Sen ne yapıyorsun? Bir sürü imkan var elinde. Laboratuvara giriyorsun. 21. yüzyılın teknolojisini kullanıyorsun. Ama işte yunusu taklit ediyorsun. Veya balon balığını taklit ediyorsun. Garip oluyor, değil mi? Ama samimi ve objektif bakan herkes ne güzel, işte bak Cenab-ı Allah bizim için bir sürü birçok nimet yaratmış. Ona bakar, özelliklerini görür ve teknolojide kullanır. Bak ne kadar harika oluyor. Demek ki evrim kafası olmazsa, yani her şeye böyle ön yargıyla efendim tesadüfü arama, rastlantıyı arama kafası olmazsa ne oluyormuş? Cenab-ı Allah'ın yarattığı varlıklara bakıyormuş insan ve hemen ondan örnek alıyormuş. Bu örnek ne işine yarıyormuş? Kendi hayatını, konforunu, lüksünü arttırmaya, yani yeryüzündeki yaşam standartını arttırmaya yarıyormuş. O yüzden evrimcilerin yaptığı bu yönüyle de çok büyük bir hatadır. Nedir o? Bilimsel çalışmaların ve gerçeklerin önünü kapatıyorlar. Yok ona tesadüf, yok buna tesadüf diyerek insanların yeryüzünde daha rahat, daha konforlu bir şekilde yaşamalarını, daha teknolojik bir hayata geçişlerini yavaşlatıyorlar. Evet, güzel bir hocamızın internet sitesi var. O ekrana geldi. Doğa ve biyomimetik.
Biyomimetik.net.
Evet.
Adresinden kardeşlerimiz ulaşabilirler. Pek çok canlıdan esinlenerek yapılmış teknolojik cihazlar var. İşte de detaylı olarak bilgilerini bulabilirler inşallah.
Şimdi evrimcilerin işte bu kafada olmaması gerekir. Objektif olmaları gerekir. Her zaman her şeyde tesadüf aramamaları gerekir. Nitekim bunu bilim adamlarından da duyuyoruz. Bak ne diyor evrimci biyolog Salisbury, diyor ki eğer insan sosyal inançlarından dolayı veya bilimin evrime inanması gerekir şeklindeki eğiliminden dolayı ön yargılı hale gelmemişse diyor. Bak işte evrimcilerin durumu bu. Neymiş evrimcilerin durumu? Sosyal inançlarından dolayı bilimsel çalışmalara inanmıyorlarmış. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına. Bilimin evrime inanması gerekir şeklindeki eğiliminden dolayı. Bak bir eğilimi daha çıkmış. Neymiş o eğilim? Bilim evrime inanmak zorundaymış. Evrimci kafasına göre böyleymiş. Ve ön yargılı hale gelmemişse diyor. Demek ki evrimciler ön yargılıymış. Bunu biz söylemiyoruz. Evrimci bilim adamları söylüyor. Eğer böyle değilse diyor, bir hesap yapıyor. Bu hesap diyor, Darwin'i ve tüm teoriyi gömmek için yeterli derecede olanaksız bir sayıdır diyor. Ne bu gezegende ne de bir başkasında hiçbir ilkel çorba yoktu ve hayatın başlangıcı rastgele olmadığına göre o zaman belli bir amaca yönelik bir aklın ürünüdür. Evet doğru, belli bir amaca yönelik, yani hikmetle yaratılmıştır hem doğa, yeryüzü, kainat, hem de tüm varlıklar, canlılar, cansızlar hikmet ve hikmetleriyle yaratılmıştır. Doğru teşhis. İşte samimi olduklarında bilim adamlarının bu güzel ifadelerini kullanıyoruz. Bir önemli açıklama daha var, onu da paylaşalım izleyenlerimizle ki evrimci kafanın asıl amacının ne olduğunu açıkça görsünler. Yine Harvard Üniversitesi'nden genetikçi Richard Levington'ın bir yorumu, ama çok fecaat, yani evrimcilerin gerçek durumunu ortaya koyuyor. Diyor ki asıl sorun diyor, insanlara en yakın yıldızın ne kadar uzaklıkta olduğunu göstermek veya hangi genlerin hangi bilgiyi içerdiği hakkında bilgi vermek değildir diyor. Ya bizim böyle bir derdimiz yok diyor, yani evrimciler olarak bilimsel çalışmalar yapalım, sonra bu çalışmaların güzel neticelerini insanlarla paylaşalım veya insanları bilimsel yönden bilgilendirelim gibi bizim böyle bir sorunumuz yok diyor. Asıl sorun diyor şudur diyor. İnsanların dünya ile ilgili rasyonel ve doğaüstü açıklamaları reddetmelerini sağlamaktır. Yani bu bilimsel bir üslup kullanmış. Yani asıl sorunumuz bizim evrimciler olarak insanların Allah'ı inkar etmelerini sağlamaktır diyor. Bizim amacımız bu diyor. İnsanların öğrenmesi gereken, ister beğenin ister beğenmeyin şudur. Biz tüm fenomenleri maddelerin arasındaki maddi ilişkilerden doğan, maddi bir dünyada yaşayan maddi varlıklarız. Diğer bir deyişle insanlar Allah'ın varlığını inkar eden materyalizme inanmalıdırlar diyor. Bak gördün mü?
Evet.
No, ya oldu mu şimdi bu? Yani nerede kaldı bilimsel çalışmalardaki samimiyet, netlik, tarafsızlık, değil mi? Yani sen hem bilimsel çalışma yapacaksın, sonucu da kendi fikir sistemine uygun olmayınca değiştireceksin. Olmadı. Nitekim ne gördük biz? Yine hocamızın çalışmaları vesilesiyle, yine evrimcilerin doğru işler yapmadıklarını ortaya koyması vesilesiyle ne gördük? Meğerse evrimciler doğru söylememişler. 150 yıldır dünyayı kandırmışlar, insanları kandırmışlar. hocamız onları öyle bir fikren köşeye sıkıştırdı ki bu sefer işte hem sahtekarlıkları ortaya çıktı. Birçok sahtekarlık yapmışlardır. Evrim adına, evrimi doğru kabul edilsin diye bunlar ortaya çıkmıştır. Hem de işte böyle itiraflara başladılar bu vesileyle. Allah razı olsun hocamıza.
İnşallah. Bir video var şimdi. Onu izleyelim. Yeni hareketi videosu. Sonra devam edelim inşallah.
İnşallah.
Bunlar Avustralya papağanının yavruları. Bu yavrular birbirlerinden beşer gün arayla dünyaya geldiler. Bu yüzden aralarında büyüklük farkı var. Özellikle yumurtadan ilk çıkan yavru, son çıkan yavrudan oldukça iri. Ancak anne papağan son derece adildir. Her yavruya ihtiyaç duyduğu miktarda besin verir. On gün sonra en yaşlı yavru diğerlerine göre hala çok iridir. Ancak o da mucizevi bir şekilde yiyeceğini en küçük ve en zayıf kardeşiyle paylaşır ve onu kendi ağzıyla besler. Peki bu küçük yavru niçin böyle bir fedakarlıkta bulunmaktadır? Niçin yemeğini güçsüz olan kardeşine vermektedir? Darwin'in evrim teorisini savunanlar bu soruyu hiçbir zaman cevaplayamazlar. Çünkü bu köhne teori doğada bulunan bütün canlıların bencil yaratıklar oldukları ve acımasız bir yaşam mücadelesi sürdürdükleri varsayımına dayanır. Ancak izlediğiniz gibi küçük bir civciv dahi gerektiği zaman yemeğini kendisinden daha küçük ve güçsüz kardeşiyle paylaşmaktadır. Allah'ın ilham ettiği dayanışma ve paylaşma duygusu sayesinde bütün yavrular sağlıklı bir şekilde gelişirler.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Videoda izledik, yine fedakarlık görüyoruz canlılarda. Evrimcilerin söylediği hiçbir şeyi doğada karşılaşmıyoruz. Çok enteresandır. Ne deseler tam tersiyle karşılaşıyoruz. Yani bilim bizden sorulur diyorlar. İşte söyledikleri şeylere bakıyoruz. Hiçbirisi doğru değil. Yani %99'u, daha da fazlası hatta, yanlış şeylerden bahsediyorlar bize.
%1'i de sahtekarlık zaten.
%1'i de sahtekarlık kalıyor, evet.
İnşallah. Kalan da itirafları olmuş oluyor.
Evet.
O da evet yani.
İnşallah.
Maşallah.
Fedakarlık evrimci kafanın, materyalist kafanın asla açıklayamadığı diğer evet, konulardan bir tanesidir. Şimdi canlılarda fedakarlıkla ilgili bir videomuz var. Önce onu izleyelim. Sonra üzerinde konuşuruz inşallah. Tamam, sonra da izleyebiliriz, hazır değilmiş. Fedakarlık, merhamet, şefkat, hayatını riske etme, canı pahasına yavrusunu korumaya çalışma özelliklerini biz kimde görürüz? İnsanlarda görürüz değil mi? Ama bunun aynısını daha da zaman zaman birçok insandan görüyoruz çünkü. Daha da güçlü bir şekilde sergileyen canlılar olduğunu gördük yeryüzünde. Şimdi evrimci kafa ne diyor? İşte programın ilk yarısında da bahsetmiştik. Arabanın parçaları işte bir otogarda efendim dağınık bir şekilde durduğunda milyonlarca yıl geçti mi otoparçaları bir araya gelip arabayı oluştururlar diyor, değil mi? Peki yani bu zaten deli şey, yani saçma sapan bir şey de. Canlılardaki fedakarlık nasıl oluşuyor? Yani hangi parçalar bir araya gelip de hayvanlardaki ve insanlardaki fedakarlık peki oluşuyor? Yani hangi fedakarlık proteini, hangi şefkat enzimi, hangi merhamet amino asiti bir araya gelip de bunları oluşturmuş? Nasıl açıklayacaklar bunu? Sessizlik. Zaten her soru sorduğumuzda bir sessizlikle karşılaşıyoruz. Bu konu en hoşlarına gitmeyen, en sevmedikleri konudur. Çünkü hiçbir teknik mekanizmayla bunlar açıklanmaz. Sadece ve sadece Cenab-ı Allah'ın bu erdemleri, bu manevi duyguları yarattığı varlıklara vermesiyle, bahşetmesiyle olur. Başka türlü açıklanmaz. Şimdi bunlardan bir örneği şimdi izleyebiliriz inşallah.
Nil Nehri kıyıları. Bu sular ve kıyılar son derece tehlikelidir. Ve burada yavru sahibi olmak için birçok tehlike göze alınmalıdır. İzlediğiniz kuş türü yuvasını timsahlarla dolu kıyılara yapmak zorundadır. Oldukça yavaş hareket ederek timsahların dikkatini çekmekten kaçınır. Yuva yapmak için özellikle dişi timsahların yumurtalarını bıraktıkları bölgeleri seçer. Çünkü dişi timsahlar yumurtlama döneminde oldukça uysal ve sakin olur ve kuşlar için bir tehlike oluşturmazlar. Aradan günler geçer. Kuşun yumurtaları çatlar ve küçük civcivler dünyaya gelir. Ancak civcivler tehlike altındadır. İzlediğiniz gibi hem anne hem de baba kuş yavruyu korumak için kendi bedenlerini korkusuzca siper ederler. Ve tehlikeli kertenkeleye kafa tutarlar. Kertenkele kuşu öldürebilir. Ancak kuş yavruları için hayatını feda etmeyi göze almıştır. Kuşun kararlılığı ve cesareti karşısında kertenkele vazgeçer. Saldırgan ve aç bir erkek timsah kuşların yuvasına yaklaştığında ise durum değişir. Civciv olduğu yerde donar. Anne kuş bu kez farklı bir gösteriye başlar. Kanatlarını açarak yere vurur. Karşısındaki saldırgana kafa tutmamaktadır. Aksine yaralı bir kuş taklidi yaparak onu kendisine saldırmaya davet etmektedir. Böylece tehlikeyi yuvasından uzaklaştıracaktır. Numara işe yarar. Timsah yaralı kuşu takip eder ve yuvadan uzaklaşır. Ardından bir kertenkele timsahın dikkatini çeker ve tehlike tamamen uzaklaşır. Anne ve baba kuş Allah'ın ilham ettiği fedakarlık duygusu sayesinde hayatlarını ortaya koyar ve yavrularını korurlar. Bal arısındaki mucize. Yüce Allah insanların düşünmesi için bal arılarında birçok mucize yaratmıştır. Şimdi bu mucizelerin bazılarını sırasıyla inceleyelim. Arıların dansı. Yiyecek kaynağının bulunabilmesi için kaynağın kovana uzaklığı, yönü, zenginliği gibi bilgiler arıların 8 şeklini çizerek yaptıkları dansla gizlidir. Arı 8 şeklini kuyruk kısmını titreterek zikzaklar halinde çizer ve böylece çiçek kaynağının tam yönünü verir. Arıların yüksek ısı oluşturarak düşmanlarını yakmaları. Kovanlarını korumak isteyen arıların düşman olarak gördüğü bir eşek arısı yaklaştığında 500 bal arısı havalanıp hemen eşek arısının etrafını sararlar. Bedenlerini hızla titreştirmeye başlarlar ve böylece vücut ısıları artar. Bu esnada eşek arısı adeta bir fırında pişiriliyormuşçasına 45 dereceye kadar ısınır ve sonunda kavrularak ölür. Arıların bal üretimi. Arılar 1 kilogram bal mumu yapmak için yaklaşık 22 kilogram bal tüketirler. Bal mumunu salgı bezlerinden küçük parçalar halinde çıkartırlar. Bir kısmı bal olarak kullanılabilen 500 gram ham nektarı toplamak için 900 arının bir gün çalışması gerekmektedir.
450 gramlık saf balı elde edebilmek için de yaklaşık olarak 17 bin bal arısının 10 milyon çiçeği dolaşması gereklidir. Arıların uçuş tekniği. Arılar, kas liflerinin içinde bol miktarda bulunan miyofibril denen kasılabilir özellikte yapılara sahiptirler. Son derece küçük ölçülere sahip olan bu yapılar, bal arısının kanatlarını saniyede 250 kere çırpmasını sağlar. Arıların ultraviyole görüşü. Arılar, hava bulutlu da olsa güneşi pusula gibi kullanabilir. Bunu da güneşten gelen ultraviyole ışık dalgalarını kullanarak yaparlar. Böylece güneşin yerini tespit ederek yönlerini bulabilirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.
Maşallah, videolarda da seyrettik. Demek ki Darwin yani bir tek şeyi bilebilmiş demek ki. O da itirafında var. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan korkuyorum, şüpheleniyorum demiş itirafında. Yani doğru bilmiş inşallah. Evet. Hocamızın vesilesiyle, hocamızın çıkardığı yaratılış atlası bütün korkularını gerçeğe dönüştürmüş.
Evet, oldu. Maşallah. Yani evrimlerde şöyle bir mantık var benim kendim gördüğüm kadarıyla. Hani şu anda bütün dünyada işte evrim hakim. İşte bütün herkes, bütün güçler, maddi kaynaklar, her şey evrimcilerin elinde. Yani evrim tamam bir saçmalık ama bu şekilde gelmiş ve bu şekilde gidecek gibi bir mantık var benim gördüğüm kadarıyla. Yani öyle değil, ahir zamanı bilmiyorlar evrimciler. Evet. Yani ahir zamanla ilgili eğer hadisleri okusalar aslında hiç öyle kendilerini böyle evrim gibi bir saçmalığa adapte etmeye çalışmayacaklar. Yani ahir zamanında zaten özelliğidir. Her haramın helal sayıldığı bir fitne zuhur edecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Deccal'in böyle insanları büyü ve hipnozla Allah'ı inkara yönelttiği bir dönem olacağından yine bahsediyor Peygamberimiz. Şimdi biz o dönemde yaşıyoruz. Yani bu Deccal'in dini oluyor aslında Darwinizm. Yani hadislere baktığımız zaman biz bunu görüyoruz. Hocamızın açıklamalarıyla zaten anlıyoruz inşallah. Fakat şöyle bir durum var. Yani onunla ilgili bilgileri olması gerekiyor. Peygamberimizin bildirdiği 200'e yakın alamet aynen gerçekleşmiş durumda. Hani bu alametler de böyle yoruma açık alametler değil. Her biri böyle çok detaylı bir şekilde tarif edilmiş, tarihleriyle beraber tarif edilmiş. Hı hı. Ve olması gereken dönemde, zamanda olmuş. Mesela Peygamberimiz 1400 senesinde Hicri, yani miladi 1979-80'e denk geliyor. Başlayacak bir süreçten bahsediyor. Ve bu süreç içerisinde pek çok alameti bildiriyor. İran-Irak Savaşı, Azerbaycan-Afganistan işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi. Biliyoruz şu anda Kevan Barajı'yla kesildi. Güneş ay tutulmaları Ramazan ayında 15'er gün arayla 81-82'de oldu. Ardından kuyruklu yıldız doğması 86'da Halley kuyruklu yıldızı doğdu. Onun haricinde tozlu dumanlı karanlık bir fitneyi tarif ediyor Peygamberimiz. 11 Eylül saldırısıyla aynen gördük, toz duman New York diye haberler çıktı. Bunu diğerleri takip eder diyor Peygamberimiz. Aynen 2001 senesinden sonra artık terör olayları, her gün haberlerde bir terör olayına rast geldik. Bunun gibi 200'e yakın alamet aynen gerçekleşmiş durumda. Ve Peygamberimizin bildirdiği bu olayların en sonunda Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın zuhuru var. Şu an yeryüzündeler inşallah zaten, ama onun haricinde zuhurları var. Yani 200 tane alamet aynen gerçekleşiyor. 201 ve 202. alametler Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın zuhuru. Dolayısıyla bunlar da gerçekleşecek. Bu evrim safsatası yeryüzünden silinecek tamamen. Yani onları tahmin ettiği gibi devam etmeyecek dünya. Yani şu anki gibi İşte herkes bütün maddi kaynaklar evrimcilerin önünde. Her ne kadar saçmalık da olsa biz bu dünyada bunu işte anlatmaya devam ederiz. İnsanları kandırmaya devam ederiz. Hı hı. Öyle değil yani. Biz öyle olmadığını söyleyelim insanlara, evrimcilere. Bunu bilsinler. Zaten şu anda evrim bilimsel olarak tamamen bir geçersiz olduğu, bir saçmalık olduğu insanlara gösterilmiş durumda. Fakat bunu tüm insanlar tarafından bir kabul süreci olacak. Daha net anlaşılma süreci olacak. Şu an o dönemdeyiz. Yani 10 senelik gibi bir süre kaldı inşallah. 10 sene sonra işte Serdar Hocam biraz önce bir evrimcinin itirafını, daha doğrusu bir paylaşımını okudu. geleceğin ders kitaplarında bir espri malzemesi olarak yer alacağına inanıyorum diyor. Gerçekten de bu öngörüsü doğru. Aynen o şekilde. Yani biz tesadüfen bir bardak dahi mesela şu tesadüfen oluşamazken biz koskoca insanın, koskoca kainatın, canlıların tesadüfen oluştuğuna nasıl inandık böyle bir saçmalığa diye insanlar kendi akıllarına şaşacaklar. Demek ki bir büyü içerisindeymişiz diyecekler ki gerçekten de öyledir yani.
Evet.
Darwinizme inanan bir insan bir büyü içerisindedir. Yani o insana mesela gece gündüz bütün bilim evrimi kabul ediyor. Kayıp halka bulundu. Vücut, ilk hücre nasıl oluştuğunu bulduk. Canlılık uzaydan geldi. Atalarımız mikropmuş. Atalarımız bakteriymiş. Atalarımız balıkmış. Sürekli olarak böyle telkin telkin. İnsan zayıf bir varlık. Yani sağlam iman hakikatlerini bilen, Allah korkusu olmayan bir insanın telkine dayanabilmesi mümkün değildir. Yani çünkü akıl anca imanla açılıyor. Allah korkusuyla açılıyor.
İnşallah.
Dolayısıyla böyle bir şey yaşamayan bir insanın böyle en ufak zaten hani bir deseniz ki bugün çok kötü gözüküyorsunuz deseniz, iki dakika sonra bugün çok kötü gözüküyorsunuz deseniz zaten biter. Yani gün boyu mahvolur bir insan. Çok zayıftır insan. Yani iki telkine bile dayanamaz normalde. Ancak Kur'an'a tabi olup Allah korkusuyla yaşayan bir insan doğruları kesin olarak bildiği için, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bildiği için telkinle hareket etmez. Telkin geldiği zaman onun şeytandan olduğunu bilir. İnşallah yanlış bir telkin geliyorsa Kur'an'ı olmadığını bilir. Ve hiçbir şekilde telkinle hareket etmez. Telkinden etkilenmez. İşte zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de siz Deccal'in zamanına ulaştığınızda Kehf suresinden ayetler okuyun diye emrediyor Peygamberimiz. İnşallah bize. Biz de mesela Kehf suresine bakıyoruz. Mehdiyet. Direkt Mehdiyet'i anlatıyor. Yani Mehdiyet'in üstü kapalı bir şekilde, hatta açık bir şekilde Mehdiyet'ten bahsediyor Kehf suresinde Allah. Dolayısıyla bunun gibi çok fazla bilgiyle biz şu anda ayrı zamanda olduğumuzu, ayrı zamanda yaşadığımızı inşallah anlıyoruz.
Maşallah. Şimdi biz her programımızda ayrı zamandan, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi ve zuhurundan, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez yeryüzüne nüzul edeceğinden bahsediyoruz. Çok uzun süre, aşağı yukarı 10 yıl daha bol bol bahsedeceğiz. Ondan sonra buna gerek kalmayacak dedi hocamız. Çünkü 10 yıl sonra herkes Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görecek. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı görecek. 10 yıl sonra hocamız söyledi inşallah ben buradayım diyor hocamız yani. Göreceksiniz. Türk İslam Birliği de olacak. Onu da göreceksiniz dedi hocamız inşallah. Tabi Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel hadisleri, İslam alimlerinin önemli açıklamaları ve hocamızın açıklamalarından bunun böyle olacağına biz de inanıyoruz. Heyecanla, şevkle, aşkla bekliyoruz. 10 yıl sonra ömrü olanlar görecekler inşallah o mübarek insanları. Tabii sadece hocamız değil, Allah razı olsun, çok büyük İslam alimlerimiz, değerli hocalarımız da bizlere ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeliyorlar. Biz de onları bu vesileyle programlarımızda zaman zaman tanıtıyoruz, anıyoruz. Çünkü onlar hakikaten çok güzel bir gençlik yetişmesine vesile olmuş, önemli çalışmalara sahipler. Hep hakka, doğruya, sevgiye yönlendiren, devletine, milletine, vatanına, toprağına bağlı nesiller yetişmesi için çok önemli çalışmalar yapmış. Çok değerli, kıymetli şahıslardır, hocalarımızdır. Bunlardan bir tanesi ekranda da göreceğiz. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'dir. Kendisi de inşallah Mehdi Aleyhisselam çağında olduğumuzu, yani ahir zamanda olduğumuzu, Mehdi Aleyhisselam'ın da zuhurundan bahsediyor inşallah. Şöyle buyuruyor değerli hocamız, Hazreti Mehdi hakkında vaki hadis şeriflerde Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sırran, yani gizlice haber sadır olmuştur. Ancak anahtarı kimde ise o açar ve işin hakikatini o anlar. Başkası anlayamaz. Herkes anlasa sır zahir olur. Usule muhalif gelir. Yani zamanın sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi, perdeyi kimi açarsa ancak o anlar. Nuzul-i İsa Aleyhisselam'daki sır da böyle. Allah dostlarının rütbesindeki büyüklükleri nispetinde halleri ve sırları kapalıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizim usulümüz üzere gelecek. Şimdi o devirdeyiz diyor Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri. İmanın nuruyla fark edilir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Süleyman Hilmi Tunağan hocamız da bu konuya dikkat çekmiş, bir sırdır diyor ve o sıra herkesin nail olamayacağını da söylüyor. İlk başta, sonra Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda herkesin bu sırra vakıf olacağını söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da 313 kişinin ilk önce Hazreti Mehdi'yi ahir zamanda bekleyeceğini söylüyor, buyuruyor. O kişiler imanın nuruyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyorlar. Tabi imanın nuru vicdana tecelli ederse, vicdanla insan hareket ederse, vicdanını kullanırsa Mehdi Aleyhisselam'ı buluyor inşallah ahir zamanda. Bu bir gerçek. Süleyman İlmi Tunağan hocamız da bu konuya açık bir şekilde ifade etmiş. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri ile ilgili bilgi verelim. 1959'da vefat etmiştir kendisi ve hayatının büyük bölümünde defalarca tutuklandığını ve gözaltına alındığını da biliyoruz. 1939 yılında ilk defa tevkif edilerek 1. şubenin tabutluklarında işkence ve hakaretle dolu 3 gün geçiriyor hocamız. 1944 yılında ikinci defa tevkif ediliyor. 1. şube tabutluklarında 800 gün işkenceye tabi tutuluyor. 1956 yılında Cezayir Müslümanlarının Fransız sömürgeciliğiyle mücadelesi esnasında vaazlarında Müslüman kardeşlerimize dua edelim dediği için defalarca karakola çağırıyor, ifade veriyor. 1957 yılında yine tutuklanıyor ve Kütahya hapishanesinde 69 yaşında olmasına rağmen 59 gün hapsediliyor. İdam talebiyle yargılanıyor ama sonunda beraat ediyor inşallah. 16 Eylül 1959'da İstanbul Kısıklı'daki Hane-i Seadetlerinde 72 yaşında ahirete intikal ediyor değerli hocamız Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri. Şimdi Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri gibi dönemimizde çok kıymetli, çok değerli İslam alimleri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ahir zamanda yaşayan müminleri, Müslümanları müjdeliyorlar. Onunla ilgili güzel müjdelerin olduğu bir videomuz var. Şimdi onu izleyebiliriz inşallah.
Hazretlerinin has talebeleri ve diğer kıymetli hocalarımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğini söylüyorlar.
Vakti sahibi gelecek.
Sahibi gelecek.
Sizden gelecek. Sizden gelecek.
İnşallah. İnşallah ulaşırız, görürüz inşallah.
İstanbul fetholunacaktır. İkinci defa fetholunacaktır. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden ordular gelecektir diyor. İstanbul'u tekbirle fethedecekler.
Mehdi Aleyhisselam hayattadır. Mübarek'in hayatta olduğunu biliyoruz. 70'li senelerden beri hizmete başladığını, özellikle 80'li senelerde hizmetinin kuvvetli derecede arttığını ve her geçen gün zuhurat yaklaştıkça hizmetini kuvvetlendirdiğini biliyoruz ve mana aleminden kendisine dua ediyoruz ki inşallah biz de kendisine asker oluruz.
İnşallah. Hazreti Mehdi hakkında varit olan hadisler mütevatir derecededir. Aşağı yukarı 20 küsür sahabi bunu anlatmaktadır. Ayrıca biz arz ettiğim kitapları, Hakim'in Müstedrek'ini, Beyhaki'nin Sünen-i Kübrasını karıştırdığımız zaman Muhammed'i ile Mehdi'si ile ahir zamanda zuhur edecek zatla yüz yüze geliveririz.
Mehdi gelmiştir. Terebesi oluruz inşallah. Allah bize terebesi yapsın inşallah.
Hepimiz inşallah.
Biz ölmeden evvel onu görmek Cenab-ı Hak'tan tezarru ediyoruz.
Bu nesil çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak. Allah da onlara başına işte bir Mehdi getirecek.
İslam dünyaya hakim olacağına göre hocam, Müslümanların bir lideri, bir lider olacak mı hocam?
Başına?
O zaman Mehdi hem İslam birliğini kuracak hem de İslam'ı dünyaya hakim edecek Hazreti İsa ile birlikte.
Hani şimdi gelecek olan Mehdi der. Mehdi daha gelecek yani.
İnşallah.
Gelecek. Ahir zamanda en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek.
Bunlar Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden çıkıyor. Ki hadis-i şeriflerde de Aleyhisselatü Vesselam gerek Mehdi'nin geleceğini, gerek Hazreti İsa'nın geleceğini müjde veriyor.
Babamızın aynı zamanla ilgili, Mehdiyet'le ilgili, evet. İttihat İslam'la ilgili çok güzel müjdeler olduğunu biliyoruz.
Evet, şimdi...
Bununla ilgili acaba... Şimdi
şu anda dediğin, demek ki 80'li senelerin sonlarına doğru, veya işte 85-90 arası, efendim, Mehdi Aleyhisselam'ın şu anda vazifesini, efendim, vazifesini devam ettiğini ve Mazide Resulullah burada olduğu için dedi, efendim, işte şey, efendim, cihadın da İstanbul'dan başlayacağını bize öyle kendisi bildirmişti. İstanbul'a geleceğini ve...
Mehdi'nin geleceğini hiç şüphe getirmeyin. Hatta Mehdi'nin biz acil kardeşimiz 85 yılında yanında hizmetliyken Mehdi'nin yaşadığını söylüyorum.
Maşallah.
1985'te Mehdi dünyada yaşıyor ve o zamanlar Afgan cihadı var.
Ahir zamanda Mehdi denilen, yani kendisi hidayete ermiş ve başkalarının da hidayete ermesine vesile olacak bir zatın da, mübarek bir zatın da geleceği yine kitaplarımızda var ve yer almış.
Muhammed, Mehdi gelecek, müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi.
Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin yaklaştığını ve Allah'ın izniyle ben de şahsen göreceğime inanıyorum.
Maşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun yakın olduğuna inanıyoruz. Bir kere ehli sünnetin hepsi Mehdi Aleyhisselam'a inanırlar ve onun zuhurunu beklerler.
Maşallah.
Hazreti İsa'nın da öyle. Şii Müslümanlar da Mehdi Aleyhisselam'a çok kuvvetle inanırlar.
Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da yine bu asırda zuhur edecek bir kutupta Nur-u Muhammedi'nin zuhuru ve tecellisiyle efendim ve ruhaniyetinin tasarrufuyla bu asırdaki yapacağı büyük asarlar, büyük hadiselerle zuhuru ortaya çıkacak.
Yani ahir zamanda Mehdi'nin geleceği tevatür beyinnesiyle sabit hadis-i şeriflerle ve cumhur-ı ulemanın kitaplarında çok açık ve kesin bir şekilde yazmalarıyla bellidir. Bir kere Mehdi falan gelmeyecektir diyenler yanılıyorlar. Bunların görüşleri, bunların düşünceleri şaz düşüncelerdir.
Peygamber Efendimiz'in müjdesi var Hazreti Mehdi ile. Bize evet. Müjdelemiş ahir zamanda. Allah'a çok şükür bizler de şu an Hicri 1400 senesi.
Doğru.
Ve ahir zaman alametleri peşi sıra. Hepsi çıkmış, çoğu
doğru,
çıkmış
doğru. Neredeyse küçük alametler dediğiniz gibi evet. Zuhur etmiş durumda yani, tamamı. Evet.
Yani böyle güzel, mübarek bir dönemde inşallah Hazreti Mehdi'yi hep birlikte zuhur etmesini bekliyoruz inşallah.
İnşallah. Evet inşallah. İnşallah. Böyle güzel, böyle mübarek bir zamandayız. Ahir zamandayız. Dünyanın son devrindeyiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine göre, açıklamalarına göre çıkmıştır, faaliyetlerini yapıyordur, İstanbul'dadır, hizmetlerine devam ediyor. 10 yıl sonra da inşallah nasibi olanlar mübari cismani i̇nşallah. Bedeniyle o zatı görecekler. İnşallah hocamız da bunu çok açık bir şekilde söyledi. Tabii değerli hocalarımızın da aynı görüşte oldukları, ortak görüşte oldukları çok açıktır. Bu ehli sünnet inancında böyledir. Yani inkarı mümkün olmayan itikadı sabit konudur Mehdi Aleyhisselam konusu. Onun için böyle sağda solda duyuluyor. İşte biz de duyuyoruz. İzleyenlerimiz de duyuyordur. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. İşte gelecek ama bu yüzyılda değil. 500 yıl sonra, 1 milyar yıl sonra gibi açıklamalar var. Bunun yanında Mehdi Aleyhisselam hiç kabul etmeyen, yani şahsı manevidir, bir ruhtur, ruhani bir varlıktır diyenler var. Bunların doğru söylemediğini biz Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği ayetlere, Peygamber Efendimiz'in hadislerine, İslam alimlerinin açıklamalarına baktığımızda açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bu kişilerin kaynakları yoktur. Kendi kafalarına göre konuşuyorlar. Kendi kafasına göre konuşmalar yapan insanların konuşmaları sadece kendilerini bağlar. Kimse onlara inanmaz. Nasıl inanırız? İşte bu saydığımız kaynaklara, Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, İslam alimlerinin açıklamalarına dayalı olacak. Mesela Yine çok kıymetli İslam alimlerinden, İslam büyüklerinden Muhittin Arabi Hazretlerinin Hazreti Mehdi hakkındaki sözlerini paylaşalım. İnşallah. Çünkü Mehdi Aleyhisselam her dönemde, her yüzyılda büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla beklenmiş önemli bir konudur. Yani samimi olan, vicdanlı olan müminler bu konuyu çok yakın takip ediyorlar ve hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşayan sahabe bile, ki 1400 yıl önce olmuştur, kendi devirlerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı aşkla, özlemle beklemişlerdir. Hazreti Musa keza öyle, Allah'a 3 defa dua ediyor. Ullazim Peygamber, Ya Rabbi beni Mehdi kıl diye. Yani Mehdi Aleyhisselam konusu çok önemli ve bilinen bir konudur. Onu örtbas etmeye hiç kimse çalışmasın. Örtbas etmeyle de Mehdi Aleyhisselam konusu örtbas edilmez.
İnşallah.
Hemen paylaşalım, vaktimiz de az kalmış. Muhittin Arabi Hazretleri şöyle buyuruyor. Musibete uğrayanlara yardımcı olur diyor Mehdi Aleyhisselam için. Ne güzel, yani Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyelim değil mi? Yani zorluk içinde olanlara, zulüm içinde olanlara yardım etmeye gelecek. Aklı başında olan herkes bunu ister. Dediğini yapar, yaptığını da söyler. Bakın böyle de bir çok güzel özelliği var. Şahit olacağı şeyi de bilir. Allah kendisini bir gecede ıslah eder. Rum şehrini, yani İstanbul'u tekbirle fetheder. Bil ki, yani fikirle ve Allah'ın zikriyle fethediyor. Bil ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman bütün Müslüman havası ve avamı sevinecektir. Bak herkes sevinecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığında. O yüzden herkes Mehdi Aleyhisselam'la müjdelensin ve müjdelesin tanıdıklarını. Ayrı zamanda yaşıyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında yaşıyoruz çünkü şu anda. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilahi olan, yani manen desteklenen adamları olacaktır. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin işaret ettiği gibi Risale-i Nur'un asıl sahipleri diyor. Yani Mehdi ve şakirtleri, talebeleri gelecektir diyor Cenab-ı Allah'ın izniyle. Bakın Muhittin Arabi Hazretleri de bunu söylüyor. Onun davetini ayakta tutacaklar diyor talebeleri ve ona yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklardır. Ülkeye ait bütün ağır yükleri bunlar yüklenecekler. Allah'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a verdiği görevden ötürü ona destek olacaklarmış Mehdi Aleyhisselam'ın şakirtleri. Hazreti Mehdi Aleyhisselam vakti gelinceye dek gizlenecektir. Vaad olunan vakti gelince de ortaya çıkacaktır. Onun şehitleri, şehitlerin en hayırlısı, güvendiği kimseleri, yani vezirleri ise emin olanların en güvenceli olanlarıdır diyor. Bakın ne kadar detaylı tarif var, yani hem Hazreti Mehdi için hem talebeleri için. Demek ki şahs-ı manevi diye bir şey yokmuş. Demek ki Hazreti Mehdi bir zatmış ve etrafında yine zatlardan, cismani bedeniyle, anneden babadan doğmuş talebeleri olacakmış. Onu açık bir şekilde anlıyoruz. Allah bir grup kimseyi ona vezir tayin etmiştir. Allah bu kimseleri gizlemiştir. Ben keşif ve şuhut yoluyla bu hakikatlere mutalli oldum. Ayrıca Allah'ın kuralları için öngördüğü şeylere de vakıf oldum kulları için. Bunlar önce olan bazı ashab gibi önde hareket edeceklerdir. Talebelerini kastediyor. Tıpkı önde gelen sahabenin Allah'a verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi bunlar da aynen o sözlerini doğrulayıcı olacaklardır. Bu kimseler aynı zamanda Arap da olmayıp Acem, yani yabancı olacaklardır. İşler ve hadiseler henüz meydana gelmeden Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah tarafından buna mutallidir. Zira önceden olacak olan olaylara hazır olması gerekiyor diyor. Evet. Cenab-ı Allah Mehdi Aleyhisselam'ı da batın ilmiyle, ledün ilmiyle ilimlendirecek inşallah. Ve Mehdi Aleyhisselam batın ilmiyle hareket edecek inşallah. Onu anlıyoruz.
Maşallah hocamızın vesilesiyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelemeye her gün devam ediyoruz inşallah. Bugün de programın sonuna geldik. Saat 5'te Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımız canlı yayında olacak. Saat 10'da da hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Görüşmek dileğiyle.